Ayrım 7 Yazılamayanlar Sabahattin Önkibar Sayfa 94 Lider olabilir mi? Camiasının feveranına tanıklık etti ve bu anlaşmanın siyaseten kendisiyle partisini vuracağını düşündü. Her hafta yaptırdığı anketlerle bundan emin oldu. Bütün bunlardan hareketle pragmatist biri olarak zararın neresinden dönersem kâr diyerek çark etti. Güya ben önceden bilmiyordum görüntüsüne yattı ve yapılan anlaşmayı iptal emrini verdi. Damadını zorda bırakıp karizmasını faiz olayından sonra bir kere daha çizdi ama bunu yapmaya kendini mecbur gördü. Aksi halde siyaseten bedel ödeyeceğini ve iktidardan düşmeye yelken açacağını düşündü. Çok ilginç bir tavır değil mi? Böylesine önemli bir konuda çark edebilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Olan damadı oldu. Hem çok zor bir dönemde sorumluluk aldı hem ikidir refüze ediliyor. Bu duruma düşen biri gelecekte yani Tayyip Erdoğan sonrasında lider olarak öne çıkabilir ve şansı olabilir mi? Siz yorumlayın. İşte perde arkası. Tam burada bir parantez daha açacağım. Önemli haber kaynağı McKinsey ile yapılan anlaşma ve iptali ile ilgili perde gerisinde yaşananları bana şöyle özetledi. McKinsey ile anlaşma kararını veren Sayın Berat Albayrak değil Sayın Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı bu karara ikna eden ise Türkiye'deki Amerikan sermayesinin CEO'larıdır. Sayın Erdoğan'ın Amerikalı iş adamlarıyla yaptığı görüşmede bu teklif katılımcı iki isim tarafından gündeme getirilmiştir. Teklifi seslendirenlerin amacı Türk ekonomisini spekülasyonların odağından alıp yeniden uluslararası güven ve itibar gömleği giydirmekti. IMF'yi istemeyen ve kabul etmeyeceği bilinen Türkiye'ye dışarıdan kaynak girişi için bu model önerildi. McKinsey bir bakıma yabancı fonlara kefil olacak ve sıcak paranın Türkiye'ye gelmesine katkı yapacaktı. Sayın Erdoğan, ABD'li iki CEO tarafından yapılan bu teklifi ekibiyle değerlendirip onay verdi. McKinsey'in Türkiye bürosunda çalışan Beşir Atalay'ın damadı ile ilk adım atıldı ve acil olarak masaya oturuldu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak için onunla ABD'ye giden Berat Albayrak, McKinsey ile anlaşma imzalayarak çok acil çalışma emrini verdi. Türkiye'de iki bürosu ve onlarca çalışanı olan yani Türkiye ekonomisini iyi bilen McKinsey durumun aciliyetini ve talebi dikkate alarak gece gündüz mesai yaptı ve çıkış yolu bağlamında talepler listesi hazırladı. Verilen liste. İşte o liste. Çok acil bir hukuk reformu yapılması, HSYK üyelerinin yargıçların oyu ile belirlenmesi ve yargı kurumuna güven gelmesi, varlık fonundaki kamu bankaları dahil bütün kuruluşların özelleştirilmesi, ormanların özelleştirme kapsamına alınması, yapılan sosyal yardımların durdurulması, benzindeki ÖTV'nin pompaya yansıtılması, kamu araçlarının 2/3'ünün hemen satılması, kamu lojmanlarının satılması, yeni hiçbir yatırımın yapılmaması, yapımı devam eden yatırımların ertelenmesi, savunma sanayi projelerine ara verilmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın özerkliğini güçlendirmek için yeni bir kanun hükmünde kararname yayınlanması, ekonomi yönetiminde dış piyasalara güven veren bir vitrin oluşturulması, batan şirketlerin kurtarılmaması, harcamaların yarıya indirilmesi ve ücretlerin en az bir yıllığına dondurulması. Dinlediğime göre McKinsey hazırladığı raporun sonuna şu notu düşmüş. Eğer bütün bunlar acil olarak yapılmaz ise Türkiye Arjantin ile Yunanistan'dan kötü olabilir. Bu talep listesi sarayı ürkütmüş. Özellikle sosyal yardımlardan vazgeçilmesi halinde mahalli seçimlerde büyük bir vurgunun yeneceği görülmüş. İnönü ve ABD bayrağı. Savunma sanayi ile ilgili talepler aşırı bulunmuş. Buna rağmen çıkış yolu aranmış. Varılan mutabakat şöyle. Mahalli seçimlere kadar danışmanlık gayri resmi olacak ve gizli kalacak. Seçimlerden sonra konu bir kere daha masaya yatırılacak. Bu süreçte McKinsey uluslararası fonlardan seçimi ileri sürüp süre talep edecek. McKinsey ile yapılan anlaşmanın iptali sonrasında piyasaların tepki vermemesi, doların çökmemesi ve borsanın düşmemesi bu gizli mutabakata dayanıyor. Tayyip Erdoğan'ın Ekim başında Kızılcahamam toplantısında şu görüldü. Erdoğan ekonomik iyileşmenin yakın vadede başlamasından umudunu kesmiş durumda. Bunun için seçimde tek bir sermayesi var ve bunu ortaya koydu. CHP ile Kılıçdaroğlu, ekonomi ve kriz gibi şeylerin konuşulmaması için eldeki medya gücüyle gündem sürekli değiştirilip yönlendirilecek. Yine HDP-PKK denilip o iki yapı CHP ile özdeşleştirilmeye çalışılacak. Ona ilaveten İsmet İnönü dosyaları açılacak ki açlar zaten. İnönü'nün 50 yıl önceki bir törende eline aldığı mini Türk ve Amerikan bayrağının Türk bayrağı kısmını karartıp işte İnönü Amerikancı diyorlar. Güler misiniz, ağlar mısınız? Yahu o İnönü hem İstiklal Savaşı'nın hem de ABD'nin hala onaylamadığı Lozan'ın kahramanı. Bob eş başkanı değildi. Ayrıca ABD Başkanı Johnson'ın Kıbrıs ile ilgili malum tehdidine yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır diye meydan okuyan biri. Yani birileri gibi hiçbir zaman ben Bob eş başkanıyım demedi. Irak'ta Müslüman kadınların ırzına geçen ABD askerlerine muvaffakiyetler dilemedi. Ayrıca İnönü'yü karartılan bayrak üzerinden hedef alan o Tayyip Erdoğan değil midir? 2001'de İsmet İnönü'nün torunu Hayriye AKP kurucusu ol diye teklif götüren o Tayyip Erdoğan değil midir? 2009'da yine İnönü'nün torunu Gülsüm Bilge Antoker'e AKP'nin Çankaya Belediye Başkan adaylığını teklif eden. Bunları ben uyduruyor değilim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bizzat o isimlerin verdiği bilgilerle açıkladı ki AKP ya da Tayyip Erdoğan hayır öyle bir şey olmadı diyemedi. Öyleyse nedir bu tuluat? Velev ki tersi olsa adamın ölümünün üzerinden geçmiş 40 küsür sene. Böyleyken nedir o montaj fotoğraf? Belli ki Tayyip Erdoğan çok zorda, daha da ötesi panikte. Demirel İnönü için ne demişti? Ekonomik buhranın toplumu sarstığını görüyor, onu örtmek ve gündemi değiştirmek için bu gibi şeylere müracaat ediyor. İyi de bu Erdoğan değil mi gazeteci Hasan Cemal'e birkaç yıl önce başbakan sıfatıyla bu CHP Amerikan düşmanı diyerek şikayet eden? Bu Erdoğan değil mi Irak Savaşı'nda ABD için seferber olan? Bunları söyleyen biri İnönü gibi Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı bir kahramanı doğru olmayan bir fotoğrafla hedef alıyor. Bu hal ayıp olmanın ötesinde dramdır. Türkiye gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı bu gibi şeyleri nasıl yapar ve buna neden ihtiyaç duyar? Geçmişten bir anekdot, 1960'lı yıllar. Demirel bir gün İnönü'nün bir açıklamasına cevap verir. Bunun üzerine gazeteciler kendisine şöyle der. İnönü'ye politikadan artık çekil mi demek istediniz? Demirel'den cevap. Ben kimim ki Atatürk'ün arkadaşı ve İstiklal Savaşımızın kahramanına çekil derim. Yaptığım sadece Sayın İnönü'nün eleştirisine teknik açıklama getirmekti. Bahçeli'nin Amerikan milliyetçiliği. Bir Demirel'in bu cevabına bakın, bir de Tayyip Erdoğan'ın yaptığına. Bu resmin anlattığı şudur. Mahalli seçimde iktidarın yegane sermayesi yine CHP olacak. Tekrar McKinsey olayına dönelim. McKinsey ile anlaşmanın iptali sonrası damadın yanı sıra Bahçeli ile yandaş kalemşörler ne yapacak merak içindeyim. Bu şirkete kaç milyon dolar ödendi ve o para şimdi ne olacak belli değil. Sanki babalarının paralarını verdiler. Hiçbir açıklama yok. Bu tabloda ben Bahçeli ile yandaşların durumuna düşseydim insan içine çıkamazdım. Sırf Tayyip'e yalakalık adına düştükleri hale bakın. Lejyoner gazetecilerin yaptığı ortada, aldıkları büyük maaşlar karşılığı yazıyorlar. Pek çoğu bugün yazdıkları gazetede kenef bekçisi bile olamayacakları için iktidarın her şeyine alkış tutmaları yadırganmamalı. Anlaşma ve iptal. Ancak Bahçeli'nin ABD'li şirketi McKinsey'i omuzuna almasının hiçbir izahı olamaz. Demek ki onun milliyetçiliği bu kadardır. Milliyetçilikten anladığı ekonomimizi ABD'ye teslim etmek ve saraya cici görünmektir. McKinsey olayı aslında Türkiye'nin nasıl yönetildiğinin resmidir. Bırakın yıllık ve aylığı, haftalık ve günlük savrulmalar ortadadır. Öyle olduğu için ülke kaosun göbeğindedir. McKinsey anlaşması vazgeçilen ya da üstü örtülen tek konu değil. Hatırlayalım, bir ara Çin ile beraber ortak füze üretecektik. Bunun ön anlaşmaları yapılmıştı. Öyleyken o proje birden apansız iptal edildi. Çin bu iptale kızarak İpek Yolu projesi güzergahını değiştirdi. Bu güzergah değişikliğinin Türkiye'ye uzun vadede zararı yüzlerce milyar dolar olacak. Bunun büyük resimdeki yorumu şudur. Türkiye gibi bir ülke ciddi olmalı, olur olmaz anlaşma yapmamalı, yaptığı anlaşmaya sadık olmalı. McKinsey ile anlaşma yapmak baştan yanlıştı. Şimdi anlaşma gerçekten iptal edildi mi yoksa seçime kadar gizli olarak yürütülüyor mu meçhul. Çin ile yapılan anlaşma doğruydu. İptal edilmesi güveni sarstı. Papaz Branson rezilliği. ABD'li rahip Branson olayına gelince, bu hadise sadece hukukumuz adına değil devletimiz adına faciadır. Türkiye ABD'li papaz hadisesiyle durduk yerde bir kere daha yerlere serilmiş, itibarı ayaklar altına alınmıştır. Konuyu özetle hatırlayalım. 23 yıldır İzmir'de yaşayan ABD'li evangelist papaz FETÖ darbesi sonrası tutuklanır. Hakkında hem FETÖ ve PKK ile işbirliği hem de ajanlık suçlaması yapılır. Deliller toplanır, tanıklar dinlenir. Savcı terör örgütü mensubu olmaktan 20 yıl, ajanlıktan 15 yıl olmak üzere toplam 35 yıl hapis talep eder. Bizzat Tayyip Erdoğan belge ve bilgiler ışığında papazın suçlu olduğunu ifade eder. Yandaş basın bunlarla yetinmez. Branson'ı gelecekteki CIA başkanı ilan eder. ABD'de ara seçimlere hazırlanan Trump, evangelist oyları almak için konunun üstüne gidip tutuklu papaz üzerinden Türkiye aleyhinde mesaj verir. Zaten bıçak sırtında olan ekonomimiz bu olaydan etkilenip dolar patlar. Tayyip Erdoğan ile AVN'si doların 7 lirayı geçmesi üzerine ABD'yi Türkiye'ye ekonomik savaş açmakla suçlar. Sokağı ve toplumu ajite ettiler. Erdoğan tam o süreçte ABD'ye şöyle bir teklif yapar. Ver papazı, yani Fethullah'ı, al papazı, yani Branson'u. ABD haliyle bunu zerre umursamaz ve tehdide devam eder. Sonuç maalesef yine hüsran, yani geri adımdır. Sorun yaratıp Türkiye'yi rezil etmek. Aynı şeyi hatırlayın, uçak olayında Rusya'ya karşı yaptılar. Doğu Akdeniz'de esip gürlemelerine karşın Hillary Clinton'ın bir telefonu ile doğalgazı Rumlarla İsrail'e bıraktılar. Keza NATO'nun Libya'da ne işi var deyip 3 gün sonra Libya'ya yapılan NATO operasyonunun merkezini İzmir yaptılar. Bunun gibi çok örnek var. Durduk yerde gereği yokken sorun yaratıp Türkiye'yi rezil ediyorlar. Papaz olayı aynen böyledir. Esip gürleyip tutukladılar, zoru görünce çark ettiler. Neymiş efendim? Olan yargı kararıymış. İyi de sen değil misin papaz hakkında fotoğraflar, her şey var, adam ajan diyen? Var ise bu karar neden? Yok ise mahkemeyi etkilemek niçin? Söyleyin, ne oldu da önceki iddianamede 35 yıl isteyen savcı birden tahliye kararının verildiği son duruşmada ajanlık suçlamasından vazgeçti? Ne oldu da daha önce ifade veren tanıklar son duruşmada birden papaz Branson lehine ifadelerini değiştirdi? Klasik ifadedir, mızrak hiçbir şekilde çuvala sığmıyor. Dedik ya, günlük şov uğruna durduk yerde sorun çıkarıyor ama çok geçmiyor o sorunun altında kalıyorlar. Durduk yerde o bokları niye yedik? Bilinen hikayedir. A ile ırgat çarşıdan köye gitmektedir. A at üstünde, maraba ise yayandır. A eğlenme adına ırgata takılır. Ula asosa ne diyeceğim var. Buyur ağam. Şu atın sıçtığı var ya. He ağam. Ondan bir avuç yut. Vallahi bu atı sana verip ben attan ineceğim. Haso fırsat bu fırsat deyip A'ya ders verme adına pisliği yutar. A şaşkındır ama verdiği sözü yiyecek kişilikte değildir. Al ula haso, at senindir. Haso atın üstünde A yayan yola devam ederler. Haso köye yaklaştığında şunu söyler. Ağam, köylü bizi bu durumda görürse bunu anlatamazsın. Bu atı sana tekrar bir şartla iade edebilirim. Ula haso nedir? Atın pisliğinden sen de bir avuç dolusu yiyeceksin. Aga düşünür, taşınır ve itibarı adına atın pisliğini yutar. Haso attan iner, A ata biner derken haso sorar. Ağam, biz o bokları durduk yerde niye yedik? Hani Almanya ile Hollanda haçlıydı? Teşbihte hata olmasın ama son olanlar bana bu hikayeyi anımsattı. Bu rezillikle ilgili ilginç bir resim. AKP'nin gençlik örgütü Osmanlı Ocakları papazın iadesine feveran ederken güya milliyetçi ülke ocakları oralı değil. Evet, 1980 öncesinin en büyük gençlik örgütlerinden ülke ocakları Bahçeli ile Tayyip'in arkasına takılarak ABD mandacılığına bu şekilde katkı sunuyor. Kılıçdaroğlu'nun ise malum ahalide 10 paralık itibarı yok. CHP tepesindeki varlığının devamı gerçekte Tayyip için büyük piyango. O gitmesin ve hep orada kalsın diye dua ediyorlar. Evet, her gün bir skandal ve yıkım yaşanırken Türkiye'de muhalefet büyüme bir yana küçülüyor. Aslında Türkiye'de muhalefet yok, o ambalajda işbirlikçiler var. Bir başka örnek seçim sürecinde yapılan Avrupa düşmanlığı tuluatı. Hatırlayalım, Almanya ile Hollanda'yı haçlı ilan etmişlerdi. Peki sonra ne oldu? Can ciğer kuzu sarması, yani kol kolalar. Yapılanın kayıkçı kavgası olduğu tescillendi. Seçimde oy alma adına mizansen. Ve bizim asil milletimizin yarısı bu dolmayı bir kere daha afiyetle yuttu. Deniz Yücel olayı. Almanya ile ilişkilerimizde yaşanan Deniz Yücel faciası ise Türk tarihine geçecek, utanılacak sayfalarından biri olacak. Hatırlayalım, Recep Tayyip Erdoğan TGRT TV'de şunu söylemişti. Ben Cumhurbaşkanı olduğum süre içinde bu Deniz Yücel asla Almanya'ya iade edilmeyecek, zira belgeleri gördüm. Bu adam suçlu ve terörist. Sonra ne mi oldu? Cumhurbaşkanımızın terörist dediği Alman vatandaşı olan bu Deniz Yücel bir gün ansızın serbest bırakıldı. Tahliye edilirken yurt dışı yasağı konmadı. Öyle olunca havalimanında bekleyen Alman istihbaratı BND'nin özel uçağı ile Berlin'e uçuruldu. Bütün bunlar ortadayken vatan millet diyerek ortaya çıkıp caka satacaksınız. Medya sansürleriyle içeride kimilerini kandırırsınız da dışarıda takmazlar adamı. Tayyip Erdoğan işte bu gibi şeylerle itibar kaybetti. Günlük ve anlık savrulmaları havasını bitirdi ki bu olay tek değil, benzeri çok örnek var. Kuşkusuz devletler arası ilişkilerde istihbarat kurumları takas dahil her şey yapar ama bu aleni değil, gizli olur. Tayyip kimi dinler? Türkiye'de her şey çok farklı. Tayyip Erdoğan canı ne isterse onu yapıyor, hiç kimseyi umursamıyor. Onu frenleyebilen de yok. Bu konuda Ankara'da espri yolu şöyle bir anekdot anlatılır. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ziyaret ettiği Binali Yıldırım'a şunu söyler. Sayın Erdoğan'a söyleseniz biraz az konuşsa, zira konuştukça piyasalar ürküyor. Binali Yıldırım'dan cevap. Sayın Cumhurbaşkanı bizi dinlemez, sadece bir kişiyi dinler. Mesut Yıldırım, kimdir o, ona söyleyin. Binali Yıldırım, o isim İsmail ağabey, yani kahramandır. Ancak onu da en fazla 5 dakika dinler ve sonra yine bildiğini yapar. Kulis fısıltıları gerçeği ne kadar yansıtıyor bilmem, fakat eğer böyleyse vay ülkemizin haline. Türkiye gibi dev bir yapı bu yönetim anlayışıyla yoluna devam edemez. Yetki devri yapılmazsa her şey birbirine girer. Kurumlaşma dediğimiz şey zaten budur. Kendini emirül müminin görmek. Ancak yukarıda bir nebze değindim. İslamcı anlayışta düstur budur. Her şey emirül müminden sorulur ve her şeye o karar verir. İyi de bu anlayış ile 82 milyonluk dev bir ülkeyi yönetemezsiniz. Zira sorunlarına beşer olarak yetişmek mümkün değil. Yasa ve kurallar zaten bunun için vardır. Türkiye'nin bugünkü görüntüsü hukuk ve kanun egemenliğinin olmaması şeklinde. Yaşananlar ortada, türlü hile desiselerle yasaların etrafından dolanılıyor. Bazen açıktan uyulmuyor. Bu durum eninde sonunda ülkeyi kaosa götürür. Bu iktidar döneminde Türkiye öyle şeylere alıştırıldı ki, şayet onlar emsal alınırsa geleceğimiz bile tehdit altındadır. Yapılan pek çok uygulama gelecekte örnek alınırsa bile işimiz zor demektir. Bu iktidar tıpkı demokrasi kavramını gidilecek istasyona kadar tramvay misali görmesi gibi hukuku da sadece kendi çıkarı olduğunda hatırlıyor. Emirle kapatılıp üstü örtülen soruşturma ve kovuşturmalara bakın. İran'a altında ödeme neden? Mesela Deniz Feneri, mesela Man Adası iddiaları, mesela Rıza Zarraf bağlamındaki iddialar. Rıza Zarraf olayında yaşananlar Türk tarihinin bir diğer utanç sayfaları olacak. Suç yok deyip dosyayı kapattırdılar. Pardon ama bir suç yok idiyse dört bakan neden görevden alındı? Niçin bir daha milletvekili adayı yapılmadı? Söyleyin, bu Zarraf Türkiye'nin gündemine nasıl ve niçin sokuldu? Türkiye Birleşmiş Milletler kararı ile ambargo uygulanan İran'a aldığı petrol ve doğalgaz karşılığı yine BM'nin kararı ile tarım ürünleri ile takas etmiyor muydu? Ve Türk çiftçisi bundan çok çok iyi para kazanmıyor muydu? Kazanıyor idiyse bu sistem niçin bozuldu? Rıza Zarraf birden nasıl ortaya çıktı ya da çıkarıldı? Ona vatandaşlık nasıl verildi? Devlet protokolüne nasıl girdi? Pek çok bakanla nasıl yakınlaştı? İran'dan alınan petrol ile doğal gazı altınla ödemek neden? Türkiye'nin altın madenleri mi var? Yok ise domates ve salatalık ile ödediğimiz doğal gaz ile petrol için altınla ödeme olayının perde gerisi nedir? Ebru Gündeş'in yükseklerdeki koruyucusu. Türk çiftçisine kaybettirecek bu tezgaha nasıl gelindi? Kimlerin bu organizasyonda çok çok büyük çıkarları oldu? Yoksa çiftçiden avanta alamıyoruz, altın tezgahını kurarsak avanta olur diye mi düşünüldü? İddialar ve yayınlanan belgeler var. Pek çok bakana ödenen onlarca milyon eurodan bahsediliyor. Evde çıkan kasalar var. Öyleyken Zarraf dosyası Türkiye'de kapatıldı. Kuşkusuz FETÖ casus şebekesi bu hadiseyi iktidarı devirme adına kullanmak istemiştir. Bu doğrudur. Ancak bu hakikat var olan rüşvet görüntülerini inkar etmemize gerekçe olabilir mi? Yapılması gereken hem Fethullah darbesine karşı çıkmak hem bu yolsuzluk iddialarını soruşturmak olmalıydı. Bakanların görevden alınması sonrası gerisi gelmeliydi. Gelmeyince kafalar karıştı. Bırakın onu bunu, Rıza Zarraf'ın karısı Ebru Gündeş'in ABD'ye kocasının yanına giderken VIP'te ağırlanması emrini kim verdi? Hani bu adam ABD'ye kaçtıktan sonra birden alçak ve hain ilan edilmişti. Alçak ve hain denilenin karısına devlet protokolü nasıl uygulanır? Kim verdi VIP'te ağırlansın emrini? Hayır, böyle bir emri kolay kolay kimse veremez. Zira ucunda bedel ödemek var. Belli ki hiç kimseden korkmayan biri emir verdi. Soruyorum, Zarraf'ın gizli dostu olan o esrarengiz isim kim? Rıza Zarraf konusu sadece bir örnek. 7. ayrımın sonu. Sayfa 109.